Ayrım 8.
Benim anlayamadığım, daha doğrusu benden önce kurulduğu belli olan bir düzene uyularak başka odalara çekilenler, başka odalardan gelenler oldu. Ekmeğiyle peynirini benimle paylaşan delikanlı döşeğinin de bir yarısını verdi. İkimizin de pijamasız olmamız bir şeyler anımsattı sanki ama üzerinde durmadım. Işık söndürüldü. Biri birimize değmekten çekinmeksizin yatıyorduk. Kulağıma beni gerçekten tanımadınız mı diye fısıldadı. Bileğini sıktım ama bir şey söylemekten çekindim. O sırada pek uzak sayılmayacak bir yerde korkunç bir fren sesi işitildi. Koşanlar oldu sokakta. Biri beklenmeyen bir iç acının, örneğin kırılan bir kemiğin acısının, denetlenemez çığlığıyla bağırdı, sustu. Döşeklerde bir kımıltı oldu. Sessizlik yeniden kapandı üzerimize. Ellerimizin biri birini tanıdığı kesindi. İsteğin sonu yoktur kimi kişi için, ağır hasta olmadıkça. 101. Bir gün gelir, sözcüklerin büyüsünden sıyrılmamız gerektiğini anlarız hepimiz. Yüce duyguların, kalıptan çıkmış düşüncelerin büyüsünü işler kılan sözcüklerin büyüsüne kapılmaktan vazgeçmemiz gerektiğini. Yürümenin, yemenin, boşaltımın kendimize özgü biçimini nasıl öğrendikse, konuşmayı, duymayı, düşünmeyi de kendi kendimize öğretmemiz gerektiğini anladığımız bir gün gelir. Hepimiz için. Ama er, ama geç. Duygularımızın, düşüncelerimizin, sözlerimizin gerçekten bizim olmaya başladığı bir gün. İşin tuhafı, kendimizce konuşmaya başladığımızda, söylediklerimizde tutamak, dayanak bulamayanlar çok olur. Bu sözleri yadırgadıklarını, anlamadıklarını söylerler. Belledikleri kalıplarla konuşulmadıkça, ızlarına geçildiğini sanan zavallılar da vardır. Bunların ayması için başlarına ölümcül işler gelmesi gerekir sanki. Oysa yazar, tanımı gereği sözcükleri hem ortaklaşa kalıplarına dayandırmak, hem kendi dilini yazmak durumundadır. Yazdığı anda kalıp yaratıcısı haline gelir. Cambazlığı, ustalığı, bu ince iki teli üzerinde yürüyebileceği biraz daha kalın bir tel haline getirmek midir? Biliyorum. Yazar demekle pek belirsiz bir şey söylemiş oluyorum. Düşündüğüm bir çeşit yazar, bir çeşit yazarlık yalnız. Her sözcük kolayca şişirilebilir. Dümdüz, düpedüz söyleyip anlatmanın gizini daha kimse çözmedi. Oysa gece şişirilmeden de etkili bir sözcük olabilirdi. İçimizdeki hayvanı ürperten. 102. Burası, bu yer, şu an bir düş mü değil mi bilemiyorum. Pencerede mordan azma bir gökyüzü parçası ağır ağır ağrıyordu. Uyanıktım demek. Yanımdaki hafifçe dürttü beni. Ne kadar erken çeker gidersek buradan o kadar iyi olur. Basarlarsa ağzımızın tadı iyice kaçar. İnsanların konuşması da bir tuhaftı bugünlerde. Yoksa uzun süredir eskisi gibi konuşmadığımız için mi yadırgıyordum her işittiğimi? Belki de insan az konuştuğu ölçüde diline aykırı da olsa birçok anlam yüklüyor. Ama yeni giyinebilmiştik ki ışıklar evin her yerinde yandı. Kapıdan girenler 3'ten 5'ten çok olsa gerekti. Hepimiz toparlandık. Adamlar bizim odaya girerken kendimi en önde buldum. Ötekiler sağımda solumda duranlar bile biraz geriye çekilmişti. Girenlerin başındaki bir sandalye çekip arkalığını önüne alarak oturdu. Yanındakiler biraz gerisinde yan yana dizildi. Başlarındakiyle birlikte 8 kişilerdi. Evde en az 40-45 kişi vardık. Buradan sağ çıkmaları gerekmezdi. Ama kendilerine saldırmadan önce bize saldırmalarını beklemek yakışık alırdı. Öyle bir kural vardı sanki. Sandalyedeki hepimizi teker teker süzüyordu. Sessizdi ortalık. Ama bir kulağıma fısıldar ya da ben görünmeyen bir kitaptan okur gibi bir şeyler öğreniyordum. Örneğin bu çeşit gecelik sığınaklarda gecelemek de suçtu. Son zamanlarda pek çok şeyin suç olduğu gibi. Herkes hangi yoldan evine dönmesi gerektiğini öğrenip gecikmeden evine dönmek zorundaydı akşamları. Sokakta yiti vermemek için böyle bir kaçamağa başvurmakla, evet pijamasını, çamaşırını, diş fırçasını evrak çantasında taşıyanlar artıyordu, kimse kimseyi aldatamazdı. Bu sığınaklar kendiliğinden oluşuveriyordu her mahallede. Ama farkına varılıyor, basılıyordu bunlar. İçeridekiler sokakta görülmedikleri için gitmezlerdi ama elbet onlara da çare bulunurdu. Sandalyedeki bizleri süzüyordu hala. Arkamdan bir soluk gibi şu sözler geldi. Ağabey, pabucunuzu bağlayın. Aman bağlayın. Bahane arıyor. Sandalyedeki kalktı. Köşeye doğru giderken soluğun sahibine göz ucuyla baktım ben. Çocuk neredeyse. Pabucunuzu bağlayın dedi bir daha. Bunu yapmak dikkati çekmek olurdu. Adam zaten benden yana bakıyor şimdi. Bu evde kaç kişiyiz? Bırakın evi bu odada. Biliyor musunuz dedim. Bilmez olur muydu? 103. Büyüsünden sıyrılmamız gereken sözcüklerden biri, en önemlilerinden biri de insan sözcüğü. Bir tılsım gibi kullanıp en yüce duyguların aracı haline getiririz onu. Tek tek insanı, kişiyi, dostumuz olsun, düşmanımız olsun, o sözcüğün yardımı aracılığıyla ezmekten, yıkmaktan çekinmeyiz. Düşlediğimiz, tasarladığımız, kurduğumuz, dilediğimiz bir anlamı yükleyiverdiğimiz insan sözcüğü sırasında en güçlü aracımız saldırganlık kargımız olur. İnsanı en yüksek yere yerleştirmekten, hayvanlardan, bitkilerden, sulardan, dağlardan çok önemli olduğuna, her şeyin insan için yaratılıp insana kulluk etmesi gerektiğine inanırmış gibi yaşamaktan vazgeçelim. Belki o zaman insanın değerini öğrenir, hayvanla, bitkiyle, suyla, dağla, taşla birlikte bir anlamı olduğunu, olabileceğini anlar, belki o zaman insana saygı duymasını başarırız. Ne tuhaf, bunları bir zamanlar ben yazdım, ben savundum. Oysa gece üzerimize çöktükten sonra bu yolda sözler söylemenin gereksizliğine herkesi inandırmak için elimden geleni ardıma koymadım. Uykunun değerini benden iyi bilen yok. İlk gençliğimden bu yana kısa bir takım dönemler, kendi yaşayışımı değil, başkalarının istediğini yaşadığım kısa bir takım dönemler dışında, yeterince uyuyamamanın, uykusunu alamamanın çalışırken gözlerim kapanmasın diye ya da gözlerim açık kalsa bile düş görmeye başladığımın farkına vararak uyumayayım diye uğraşmanın sıkıntısı içindeyim. Çalışırken çevremde ses istemem. Buna karşılık kitaplıkların, müzelerin sessizliğinde baş veren dayanılmaz uykuyu, ezici yorgunluğu üzerimden atmak için dışarı fırlamak zorunda kalmışımdır çoğu kez. Gecelerimin uykusu hiçbir zaman sarıcı olamıyor. Uyumak istiyorum, uykudan ürküyorum. Oysa insanın sesle, sözle, imgeyle, düşünceyle büyür uyutulması artık kılımı kıpırdatmıyor. Hayır, artık kılımı bile kıpırdatamıyor. 104. Hepimiz birden saldırsak pek bir şey kalmazdı bunlardan. Zaten adam bana bakarken bunları arkamdakine duyurmak demek, ona, onlara da duyurmak demekti. Nitekim bir şey mi dedin diye sordu gözleri gözlerimde. Yanıtım çoktan hazırmış gibi duraksamadan, sesimin yüksekliğinin taşıyacağı önemi de bilerek bu odada kaç kişi olduğumuzu merak ettim birdenbire. Onu sordum. Buradan sağ çıkmamanız bakımından çok önemli bir soru dedim. İçimden bir, iki, üç diye sayıp sözümün ardını getirdim. Bizi burasıya harcayacağınız vakit içerisinde hepinizi ellerimizle boğarız. Uyandım sonra. Gün ışıyordu. Ayaklarıma baktım, güldüm. Ne düşlesek, nasıl düşler görsek, yapıntılarımızı nasıl kursak ki bundan böyle? Ne yaparsak yapalım, gerçeklikte olup bitenler bizim her türlü düşümüzü, düşlememizi, yapıntımızı fersah fersah geride bırakıyor. Ne ki biz artık ölenlerden, yitenlerden, kanlı pertelere çevrilenlerden yana değil, öldürenlerden, alıp götürüverenlerden, duyup dağıtanlardan yana düşünüp yaşar hale geldiğimiz için ne uydursak bu işleri gerçekten yapanların yanında yaya kalıyoruz. Öldürülen, yiten, dağıtılan olarak herhangi bir korunma, savunma, karşı koyma kaygısı içimizden geçmiyor. Böyle bir şey düşümüze girecek olsa uyanıyoruz. Buraya dek yazdıklarımı bir daha okudum, beğendim. Ufak tefek düzeltmeler gerekebilir. Bir saat sonra bir daha okuyup öylesi bir düzeltme gerekiyorsa yapacağım. Sonra da gazeteye yollayacağım. İmza tanınmış bir yazarın adı olacak. O imzayı yazının altına ben atacağım. Gazete yazıyı basmak ister. Adamcağızın durup dururken değişini, yazışını değiştirmesine şaşar. Bu yazarın imzasını taşıyan bir yazıyı basarak okurlarda yaratılacak etki, yazıda söylenenlerin uyandırdığı tepkiyle yazının basılmasının uyandıracağı şaşkınlığın bir araya gelmesi, herkesi düşündürecek bir güç oluşturur. Gerekli yerleri kesip çıkarırlar, yazıyı öyle basarlar. Bu da olabilir. Yazının yayınlandığı günün akşamı yapılacak ufacık bir iş kalır bana. 105. Gerçekte Sevinç diye biri yok. Benim uydurduğum bir kişi o. Ona söylettiklerimle yaptırdıklarımın bir bölüğü uzaklarda kalmış bir sevginin anısıydı. Bir bölüğü de aylardır tutulduğum şu hastanedeki sözüm ya bana hekim bozuntusunun benimle konuşmaya çalıştığı sıralarda gösterdiği çabalardan çıkma bir takım uydurular. Defterimi ona artık göstermeyeceğimi söylediğim zaman üstelemedi. Sevinç o sıra, belki de o saat demeli, öldü. Sevim diye biri de yok. Yardımcısına Sevim diyen biri de, belki yok, herhalde yok. Öldürülen bir kadın, bilmiyorum. Bunu da kesinlikle yok diyecek durumda değilim. Buna karşılık insanların öldürüldüğü, kendini öldürmeye zorlandığı, pek çok insana gizli açık acı çektirildiği doğru, daha doğrusu doğru olsa gerek demeli. Şaşarım hep. Öldürmenin, acı çektirmenin, ezmenin kötülüğünden söz eder insanlar. Kendilerini ezen, ezmeye kalkan kimseler hiç mi çıkmamıştır bunların karşısına? Kimseden alınacak ölçüleri yok mudur? Uzattıkları eli sıkmayan, vermek istediklerini tepen, geri çeviren birileri olmamış mıdır hiç? Gönüllerinde yatanı herkese kabul ettirmek istedikleri olmaz mı? Dünyaya kendi gönüllerindeki, kafalarındaki düzeni bir damga basar gibi kazımayı nasıl istemezler? Nasıl anlamazlar ki bunun tek çıkar yolu, gerekirse öldürmek, öldürmek herhangi bir nedenle elverişi görünmüyorsa acı vererek, ezerek isteneni koparmaktır. Aldatmaktır, yalan söylemektir. Nasıl anlamazlar bunu? Bu iş nereye dek sürer? Herhalde yalnız kalıncaya dek. Bütün aynalarda kendinizi görünceye dek, herkesin gözü sizin aynanız oluncaya dek. Daha doğrusu önlerinde durmasanız da aynaların hepsi sizi gösterinceye dek, gönüllerinde olmasanız bile insanların gözleri sizden duydukları korkuyu yansıtmaktan başka bir işe yaramaz oluncaya dek. Her şey eninde sonunda onu anlatanın, yani onu başkalarınca da özümlenir kılanın, o tek kişinin, o tek usun gördüğü, düşlediği, düşündüğü değil midir? Her şey gelip buna dayanmaz mı? Herkesi aldatmış, aldatmayı iş edinmiş bile olsak kendimizi aldatmamak gerekmez mi? 106. Ufacık bir iş kalır, o da şu. Başkanlık odasındaki toplantıda gazeteyi kurul üyelerinin önüne atıp buna izin veriyor muyuz demek. Başkandan söz istemek inceliğini bile göstermeden. Sonrası kendiliğinden olur. Bence en önemlisi son buluşumuz. Buluşum desem daha doğru olur. 3 haftadır kesinlikle buna uyuluyor. İlke başına bir şey gelmesi, beklenebilecek kimselerin başına bir şey gelmemesi, başına bir şey getirilenlerin ise başta kendilerinin, sonra da en yakınlarının en ufak bir şey bekleyecek durumda olmamaları. Örneğin, tanınmış yazar kendi imzasıyla çıkan yazıyı kendisinin yazmadığını anlatmaya çalışacak olsa kimse inanmaz. Daha önemlisi, okurları inanacak olsa bile bizlerin inanmayacağını bilir. Kurtuluş yok. Yakınlarına bile açılamaz. İçlerinden birinin bundan yararlanarak kendisine zarar verecek bir şey, herhangi bir şey yapmayacağına güvenemez. Başarmakla övündüğüm şeylerden biri de bu zaten. Kimsenin kimseye güveni kalmadı. O ikircim içinde şakaklarını ova dursun. Kuruldan sonraki bir, bilemedin 2 saat içinde başına getirilecek kazayı önlemek, o kazayı düzenleyenleri vurmak, kendi adamlarımın işi. Yazarımız atlattığı kazayı bilmeksizin evine girip kapısını sürgülediğinde, bütün bir geceyi kaygı içinde geçirmeye hazırlandığında, arka sokaktaki 4 cesedin yüzlerini ezip tanınmaz duruma getirenler sapladıkları bir saatten sonra sokağın ağzından geçecek örneğin 7. kişiyi vuracaklar. Sokağın içine doğru biraz çekecekler, eline bir silah tutuşturacaklar. Söz gelimi öyle diyorum. Karanlıkta eriyip gidecekler. Bana haber vermeye gelen, beni görmüş olan tek sorumlu da nasıl olsa birkaç gün sonra uzak bir yere gitmek üzere yola çıkacak. Onu kimse göremeyecek bir daha. Pahalı bir yöntem sayılmaz bu elinde sonunda. Yeter ki öldürülmesi kararlaştırılan 3., 7. ya da 10. kişi ölmesi beklenebilecek biri olmasın. 107. Babam sabırsızlanıyordu. Günlerdir neredeyse dolaba girip bir şeyler okuyordum. Bunca şeyi açıkta okurken nedense çekindiğim için bir kitabı dolapta gizlediğim o kadar belliydi ki görmek istiyordum. 1000 dereden su getiriyor, beceremediğim bir şey yapmaya çalışıyordum. Yalan söylemeye çabalıyordum. Babam tokmağı tuttu, kapıyı sertçe açtı. Dirseğin boy aynasının orta yerine girdi. O noktadan başlayarak 3 büyük çatlak hızla çerçeveye vardı, dayandı. Babam dirseğimi merak bile etmedi, uzaklaştı. Dirseğime bir şey olmamıştı. Sonunda kitaba da bakmamıştı. Kitap dolapta kaldı. 2 yıl boyunca haftalığım verilmedi. Ayna ancak 2. yılın sonunda yenilendi. 15 yaşındaydım artık. Yeni aynayı yadırgadım. Beni tek kişi gösteriyordu. 18 yıl boyunca o aynada 3 kişiydim. Çarpık da olsa. Bir şey bitiyor. Ağaçların yapraklarına bakıyorum pencereden. Biri ötekine benzemiyor. Hepsi ayrı ayrı. İnsanların gözleri, elleri, ağızları, gövdeleri ayrı ayrı. Birilerini öldürmek gerek. Ama kimi? Ya da hangi aynadakini? Ne için bir hiç onun tasarladığımı yazmıştım. Neye kendiliğinden dağıldı gitti. Hastalığı artık üretken değil, en azından kendine zarar veriyor. Denge bozulmuş demektir, çaresine bakmalı. Sorup duruyormuş bu işlerin ardındaki kim diye. Göstermek boynumun borcu olsun. Onun yerinde olsaydım, uydurduğum ya da gerçeklikten yola çıkarak yarattığım kişileri öldürmektense yazar kişiyi öldürmenin daha usulca bir şey olacağını düşünürdüm. Yazar kişisini öldürmek için neler düşünebilir, neler tasarlayabilirdi. Şimdiki gibi zıvanadan iyice çıkmış olmasaydı. Belki de şöyle bir şey. 108. Paris, metro. Tanıma gelmez, bir kez koklandım unutulmaz, unutulamaz, özenir kokusu. Birkaç saniye sonra tren karanlıktan çıkarken biri beni itecek. Karanlık ağza bakıyorum. Çevreme bakmamam gerek. Beni iteni görmemeliyim. Tren geldi, bindim. Kimse itmedi beni. Direniyorum, olmuyor. 109. Bir kapıdan içeri itileceğim, karanlığın içine. Gözlerimin karanlığa alışmasını beklemem boş belki de. Herhangi bir ışık damlası, tozanı yok bu karanlığın içinde. Nedenini bilmeden, ardından biri hafifçe dürtmüş gibi yürümem, bir yerlere doğru gitmem gerektiğini düşünerek, sakıntıyla, ağır ağır, bir ayağımı neredeyse ötekinin burnuna dayayarak ilerlemeye başlayacağım. Bana pek uzun gibi görünecek bir süre boyunca yürüyeceğim böyle. Sonra birden kör olduğumu sanacağım. Ancak birkaç saniye geçince gözlerimin kamaştığını, ileride uzakça bir yerde, yukarılarda, pek güçlü bir ışığın yanmakta olduğunu anlayacağım. Beni kapıdan içeri iterken o, istediğini şimdi göreceksin diyordu. Karşıdan, uzaktan, bildiğim bir yüzün bana doğru gelmekte olduğunu göreceğim. Bildiğim ama gene de çıkaramadığım bir yüz. Tanıyamamanın, bildiğini çıkaramama, bir yere yerleştirememenin sıkıntısıyla kıvranacağım. Bana doğru gelmekte olan yüzü epey yaklaşınca oğlunun yüzüne benzeteceğim bir ara. Vazgeçeceğim sonra. Yaklaştıkça oğdan çok Sevim adlı kadının yüzü gibi görünecek bana, erkek kılığında da olsa. Sonunda bileceğim o yüzü. Sevinç'in yüzü olduğunu bilecek, bütün bunların, kamaşan gözlerimin bana oynadığı bir oyun olduğunu anlayacağım. Sevinç bana biraz alaycı bir gülümsemeyle bakmakta olacak. Birden boğmak isteyeceğim onu. Deli gibi atılacağım boynuna doğru. Yıldırıcı bir acı, her yanım kesiliyormuş gibi bir acı duyarken korkunç bir şangırtı içerisinde yere düşeceğim. Parçalanmış ışıkların yanı sıra o, Sevinç, Sevim, sağır bir sarışın çocuk, bir tek yüze toplanmış kanlar içinde gülerek bakmakta olacaklar bana. Aynalarda sanki ya da yerde, belki de kafamda. Her yanımda yapış yapış bir acı, çok eski koyu bir koku. Işık yavaş yavaş kararırken benim artık kırılmış her parçanın içerisinde. Aynada tanıyamadığım ben, binlerce parça, artık ben de olmayan yüz binlerce parça. B.K. Nisan 1975, Eylül 1976. 110. Bunları yazmakla çıldırmaktan kurtulunur mu? Kitabın sonu. 2 Şubat 2000.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. Korlar Bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25